Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Peygamber Efendimizin Miraç Kandili, Dünya Tarihi Ayetlerin Hikayesi ve Nura Giden Yol adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım.
Mesut Ketani.
Sizlere sabah haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İslam İnkılabı rehberi, direniş ve Gazze halkının eşsiz mukavemeti İslam'a şeref kazandırdı diye buyurdu. İran'ın en büyük Kur'an-ı Kerim etkinliği Azadi Standı'nda düzenlendi. İran, Areş doğalgaz sahasındaki haklarından vazgeçmeyecek. İran'ın askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu. Ve Ramazan Şerif, Gazze'deki savaş hak cephesinin muzaffer olduğunu gösterdi dedi.
İslam İnkılabı rehberi, Hamas hareketinin siyasi büro başkanı ve beraberindeki heyeti kabul ettiği görüşmede, direniş ve Gazze halkının benzersiz mukavemetinin İslam'a şeref kazandırdığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün akşam saatlerinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. Ayetullah Hamenei bu görüşmede Filistin'e direniş grupları ve Gazze halkının direnişini takdir ederken, Siyonist rejim Batı'nın tam desteğiyle gerçekleştirdiği suç ve vahşet karşısında Gazze halkının tarihi sabrı, İslam'ı gerçekten şeriflendiren, Filistin meselesini birinci sıraya koyan ve düşmanın çabasına rağmen Filistin meselesini canlı tutan çok büyük bir olgudur dedi. İslam İnkılabı rehberi Gazze halkının katledilmesinin ve bu bölgedeki soykırımın her vicdanlı insanı etkilediğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti Filistin davasına mazlum ve direnişçi Gazze halkına destek vermekten çekinmeyecektir ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei, uluslararası kamuoyunun yanı sıra başta Arap dünyası olmak üzere İslam dünyası kamuoyunun Gazze halkına destek verilmesi hususunu önemli olarak değerlendirirken, Filistin direnişinin medya tedbirleri çok etkili oldu. Siyonist düşmana karşı şu ana kadar iyi ve öndesiniz. Bu alanda önceden daha çok çaba gösterilmelidir ifadesine kullandı. Bu görüşmede Hamas hareketinin siyasi bürosu başkanı İsmail Haniye de İran İslam Cumhuriyeti halkının ve hükümetinin Filistin meselesine özellikle Gazze halkına verdiği destek için teşekkür ve takdir edip Filistin meselesine ilişkin bir rapor sunarak güçlü imanlarından kaynaklanan direniş güçleri ve Gazze halkının örneklik sabır ve dayanıklılığının Siyonist düşmanın Gazze Savaşı'ndaki stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamamasına sebebiyet verdiğini belirtti. İsmail Haniye, El-Aksa Tufanı operasyonunun Siyonist rejimin yenilmezlik efsanesine yerle bir ettiğini, 6 ay sonra Siyonist düşmanın ağır kayıplar verdiğini ve bu rejimin binlerce askerinin öldürüldü ve yaralandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı. Gazze Savaşı bir dünya savaşıdır ve Amerikan iktidar organı Siyonistlerin ana suç ortağıdır çünkü doğrudan Siyonist rejimin savaşını yönetiyor. Hamas lideri ayrıca İslam İnkılabı rehberine Gazze'de işlenen tüm dehşet, soykırım ve suçlara rağmen Gazze halkı ve direniş güçlerinin dik ve güçlü durduğunu ve Siyonist düşmana kendi hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceği konusunda temin etti.
İran'ın en büyük Kur'an-ı Kerim etkinliği ve dünya Şiilerinin ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü kutlaması Tahran'ın Azadi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. İrbin haberine göre salı günü öğleden sonra 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadında ailelerin katılımıyla İmam Hasaniler Kur'an-ı Kerim Meclisi adıyla düzenlendi. İftar saatlerine kadar devam eden Kur'an-ı Kerim etkinliğinde ilahiler söylenip ışık gösterileri yapıldı ve özel hediyeler verildi. Büyük Azadi Stadı'nın alt kısmındaki tribünler İran İslam Cumhuriyeti ve Filistin bayraklarını taşıyan insanlarla doldu. Dün dünya Şiilerinin ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın kutlu doğum günüydü.
İran Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Areş Ortak Gazze sahasındaki haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini vurguladı. Areş Gaz sahası Fars Körfezi'nin kuzeyinde ve Suudi Arabistan'ın Ed-Dura olarak adlandırılan bu şehir ininde İran'ın güneyinde yer alan İran'ın gaz sahalarından biridir. Bu ortak sahanın doğal gaz rezervinin 368 milyar metreküp, petrol rezervinin ise yaklaşık 310 milyon varil olduğu tahmin ediliyor. İran ile Kuveyt arasında Areş Ed-Dura ortak enerji sahasına ilişkin müzakereler 1960'tan bu yana başlamış olsa da ancak son yıllarda Areş sahasına ilişkin İran ile Kuveyt arasında ikili görüşmeler sürmekte ve son dönemde bu sahanın mülkiyeti konusunda çelişkili haberler çıkıyor. İRİB Haber Ajansı'nın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı Muhammed Dehkan, Salı günü yaptığı açıklamada Tahran'ın Areş gaz sahası ile ilgili olarak sorunu kuvvetli ikili diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanmasına rağmen bu ülke veya başka bir ülkeye bu ortak sahadan tek taraflı ve İran'ın çıkarı gözetilmeden üretime ve uluslararası hukuki kurallara aykırı girişime izin vermeyeceğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun askeri danışmanı Suriye'deki Siyonist rejimin hava saldırısında şehit oldu. İrna'ya göre Devrim Muhafızları Ordusu'nun askeri danışmanlarından Behruz Vahedi, Siyonist rejimin Suriye'nin Deir ez-Zor kentine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. Bu büyük şehidin 2 yaşında bir oğlu vardı ve Kerec'de yaşıyordu. İran askeri güçleri Suriye hükümetinin talebi ve resmi daveti üzerine Suriye askeri kuvvetlerine terörle mücadelede özellikle de IŞİD terörist grubuna karşı mücadelede yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere Suriye'de bulunuyor.
İntifada ve Kudüs Komitesi Başkanı Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün 3. koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada Gazze Savaşı'nın hak cephesinin muzaffer olduğunu gösterdiğini belirtti. İRİB Haber Ajansı'nın haberine göre İntifada ve Kudüs Komitesi Başkanı General Ramazan Şerif, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa tufan operasyonunda Filistin'in karşısında aldığı yenilgiye dikkat çekerek Siyonist rejimin yakın zamanda yıkılacağını vurguladı. Komutan Ramazan Şerif sözlerinin devamında şunları aktardı. Geçtiğimiz 6 ay tüm dünyanın Siyonist rejimi ve onu kuranların niyetlerini öğrenmesi açısından tarihi bir fırsattı. Ramazan Şerif şunları ekledi. Amerika Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını veto etti ve ateşkes yapılmasına izin vermedi ancak Filistinliler direndi ve Kudüs-ü Şerif davasının yanında olduklarını gösterdiler ve Amerikalılar kamuoyu baskısı yüzünden 10 karara karşı çekimsel oy kullanmak zorunda kaldı. İslam ümmetinin bir kısmının ve dünya halklarının büyük bir bölümünün Filistin halkına destek verdiğini belirten İntifada ve Kudüs Komitesi Başkanı şunları söyledi. Siyonistler hiçbir zaman Mescid-i Aksa tufanı öncesine dönüm suçlarına devam edemezler. İntifada ve Kudüs Komitesi Başkanı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı. Dünya Kudüs günü Filistin davasını canlı tutma günüdür ve Siyonist rejimin suç dosyasına bakma açısından büyük etki yaratmıştır ve Siyonistlerin psikolojik ve medya operasyonlarından Filistin meselesinin unutulmasına izin vermemiştir. İran-İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Filistin meselesini canlı tutmak ve Filistin Müslümanları ile dayanışmayı ilan etmek amacıyla mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs günü olarak adlandırdı. Her yıl Ramazan ayının son cumasının gelmesiyle birlikte İran ve diğer İslam coğrafyalarında Müslümanlar toplantı ve yürüyüşlere katılarak Kudüs gününü anıyorlar.
İran futbol milli takımı Türkmenistan'ı Dünya Kupası Asya elemeleri dönüş maçında 1-0 mağlup etti. İran futbol milli takımı Dünya Kupası Asya elemeleri çerçevesinde Türkmenistan takımıyla dönüş maçında karşılaştı. İran takımı karşılaşmayı rakibini 1-0 yenerek kazandı. İran milli futbol takımı Türkmenistan takımına geçen hafta Dünya Kupası Asya elemeleri maçında 5-0 mağlup etmişti.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki parlamentolar arası birlikteki İranlı temsilcilerden oluşan heyet başkanı Siyonist rejimin Gazze'deki suç eylemlerine ve küstahça niyetlerinin soykırımın açık bir öğünü olarak niteledi. İran başı olmak üzere 180'den fazla üyesiyle en büyük parlamento organı olan Dünya Parlamentolar Arası Birliği toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde parlamenter diplomasi, barış ve anlayış için bir köprü kurma sloganı ile 23 Mart 2024'te başladı ve 27 Mart 2024'e dek devam edecektir. İrnaham haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki parlamentolar arası Birlik Asamblesi'ndeki heyet başkanı Müşteba Rıza'ha Salı günü yaptığı konuşmada şunları aktardı. İran İslam Cumhuriyeti kuruluşunun başından itibaren İsrail rejiminin sömürgeci varlığında soykırımcı kimliğini fark etmiştir. Bu nedenle kuruluşunun başında Filistin'in yasa dışı işgali karşısında durdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük raporda işgalci güçlerin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde toplamda 8 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda ve diğer saldırılarda toplamda 81 kişinin şehit edildiği, 93 kişinin yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 32.414, yaralananların sayısının ise 74.787 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgalci güçler tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu, işgalci güçlerin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. İşgalci güçlerin 172 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin, yaralananların ve kaybolanların toplam sayısının ise 115.000'i geçtiği belirtiliyor. Bunların %72'sini de kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgalci güçlerin çok sayıda evi yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına dönüşen sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. İşgalci rejimin uyguladığı aç bırakma politikası yüzünden bölgeye insani yardımların ulaşması engellendiğinden aynı zamanda ciddi bir açlık krizi yaşanıyor. 700 bin insanın yaşadığı kuzey kesimi işgalci rejimin açtığı askeri koridor kullanılarak insani yardım ulaşması tamamen engelleniyor ve bu bölgede büyük çapta açlık sorunu yaşanıyor. 1,5 milyon insanın adeta istifleme bir şekilde doldurulduğu refah bölgesine ve yaklaşık 300 bin insanın yaşadığı Han Yunus bölgesine ise insani yardım sadece refah sınır kapısı üzerinden ulaşabiliyor. Ama gerek işgalci rejimin tehditleri ve gerekse Mısır yönetiminin ihmalleri yüzünden bu bölgeye de çok kısıtlı miktarda gıda malzemesi ulaşabildiğinden bu bölgede de ciddi açlık krizi yaşanıyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararı, Siyonist rejimin benzeri görünmemiş izolasyonunu ortaya koyuyor ve Amerika'nın kendi iradesini uluslararası topluma dayatma iradesini gösteriyor, dedi. Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a giren Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Amerikalı ve İngiliz saldırganlara karşı 6 füzeli ve İHA'lı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Yahya Seri Salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi. Filistin halkına özellikle Gazze Şeridi sakinlerine yardım etmek amacıyla ve saldırganların saldırılarına karşı direnişin 10. yılının başlaması dolayısıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri son 3 günde saldırganlara karşı 6 füze ve İHA operasyonu gerçekleştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Ferberdin 1403, Hicri Kameri 17 Ramazan 1445 ve miladi 27 Mart 2024 Çarşamba. ...1446 yıl önce bugün Hicri Kameri, hicretten önce 17 Ramazan'da bir rivayete göre İslam peygamberi geceleyin Allah'ın emriyle Mekke'den Beytülmukaddes'e yolculuk yaptı ve göklere yükseldi. İsra suresinin ilk ayetinde bu büyük mucize şöyle anlatılıyor. Kurunu Muhammed'i gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan alıp civarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ona ayetlerimizden nicelerini gösterelim diye böyle yaptık. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Bu olay İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden sayılırdı. ...1443 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Ramazan 2. yılında Allah Resulü'nün ünlü savaşlarından Bedir Savaşı Mekke ile Medine arasında bir bölgede vuku buldu. Bu savaşta müşriklerin sayısı 920 olup İslam ordusu 313 kişi ve az sayıdaki teçhizat ve silahlardan oluşuyordu. Müslümanlar az imkanlara rağmen sağlam imanları ile savaşta zafere erdiler. Nitekim Yüce Allah Ali İmran suresinin 123. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki siz güçsüz olduğunuz bir durumdayken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Ferberdin 1377'de böyle bir günde İranlı büyük alim ve fakih Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyin'i Şahrudi Hakk'a yürüdü. Ayetullah Şahrudi Hicri Şems'i 1308 yılında Necip kentinde dünyaya geldi. Dini ilimleri babası ve diğer hocalardan öğrenen Ayetullah Şahrudi, Baas rejiminin baskıları yüzünden Kuveyt'e göç etti ve orada camiler ve medreseler inşa ederek ders vermeye başladı. Bu büyük alim İran'ın Kum kentinde Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın külliyesinde toprağa verildi. 179 yıl önce bugün 27 Mart 1845'te Alman matematikçi ve fizik bilgini Wilhelm Conrad Röntgen dünya geldi. Röntgen çeşitli ışınların üzerine geniş çaplı araştırma yaptı. Röntgen 1895'te X ışınını keşfetti. Bundan başka X ve gamma ışınlarından birimi de Röntgen adıyla adlandırıldı. Alman bilgin Röntgen 1923 yılında hayata gözlerine (227 yıl önce bugün 27 Mart 1797'de Fransız şair ve yazar Alfred Wegener doğdu. Gençliğinde orduya katılarak yüzbaşı rütbesine ulaştı. Wegener felsefi yapıya sahip bir şairdi ve felsefi fikirleri şiirlerinde de görülüyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Miraç Kandili Özel Programı.
Kıymetli dinleyiciler, hepinizin oruçlarınızın ve ibadetlerinizin kabulü dileğiyle bu mübarek ayda bereketli ve hayırlı anlar yaşamanızı arzu ediyoruz.
Kimi rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 17. günü Peygamber Efendimizin Miraç yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz ile Allah'a ve ilahi kemale doğru yapacağımız bu manevi yolculuktan feyizler almanızı temenni ediyoruz.
İslam'ın başlangıcında Peygamber Efendimizin başından geçen en hayret verici ve muhteşem olaylardan biri de İsra adıyla de bilinen Miraç olayıdır. İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden sayılan Miraç, insani aklın kavramasında zorluk çektiği bir olay olmuştur. Gerçekte Miraç, maddi daireden çıkım ve öteki semalara ayak basmaktır. Bu ilahi mucize Peygamber Efendimizin halisane kulluğu ve ibadeti sayesinde gerçekleşmiştir. Bu konuya değinen birçok Kur'an-ı ayet ve rivayet de bu olayın görkemini ve şanını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gerçekte Miraç, Resul-i Ekrem'in yerden göklere yolculuk yaptığı üstün dereceli manevi bir yolculuktur.
Gecenin karanlığı her yeri bürünmüş, gündüzün aydınlığından eser kalmamıştı. İnsanlar günlük çalışmaları ve işlerinden evlerine çekilip dinlenirken, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de farizaları yerine getirdikten sonra yorgunluğun üstünden atmak için yatağına uzandı. Birdenbire Cebrail'in tanıdık sesini duydu. Ey Muhammed, kalk, bizim ile yola koyul, çünkü uzun mesafeli bir yolculuğa çıkacağız.
Allah'ın vahiy meleği Cebrail Burak adlı bir bineği gösterdi. Böylece Peygamber Efendimiz görkemli ve eşsiz yolculuğuna Ümmi Hani'nin evinden ve Mescidül Haram'dan başladı. Ancak aynı bineğe binmiş halde Beytül Mukaddes'e doğru yola koyularak çok kısa bir sürede oraya vardı. Peygamber Efendimiz Beytül Mukaddes yani Mescidül Aksa'da ise İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gibi büyük peygamberlerin ruhlarıyla birlikte namazını kıldı. Daha sonra Mescid-ül Aksa'dan Hazreti İsa'nın doğum yeri olan Beytüllehme, peygamberlerin evlerini ziyaret etmek için yola çıktı. Hazreti Muhammed kimi zamanlar bu yolculuğundan dolayı şükretmesi ve de mübarek yerlerin hürmetine iki rekat şükür kılırdı.
Bunun ardından ise Allah Resulü'nün göklerin yedi katına olan yolculuğunun ikinci aşaması başlamış oldu. Peygamber Efendimiz gök katlarını peşi sıra geride bırakıp, üst katlardaki alemler ve yıldızların yapısıyla de yakından aşina oldu. Ancak göklerin her katında yeni sahneler ile karşı karşıya kalıp, peygamberler ve meleklerin ruhları ile konuşmalar da gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kimi semavi katlarda cehennem ehli ve kimi katlarda da cennet ve cennet ehliyle karşılaşıp Allah'ın azap ve rahmet merkezlerini de yakından görmüş oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem böylece cennet ve cehennem ehlinin farklı dereceleriyle de yakından tanışmış oldu.
Peygamber Efendimiz bu yolculuğunun sonunda 7. semada bulunan Sidretül Müntaha'ya ve Cennetül Mava yani en üstün cennete varıp orada alimlerin Rabbinin görkeminin eserleriyle baş başa kaldı. Peygamber Efendimiz o kadar yükseldi ki Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Hatta Cebrail bile oraya girmeden önce durup şöyle dedi: "Gerçekten bir parmak ucu kadar yükselsem yanacağım."
İşte tam da bu sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o nur ve aydınlık dünyasında ilahi kurb ve batını şuhudun doruğuna ulaştı. Allahu Teala bu yolculukta Peygamber Efendimize çok önemli tavsiyeler ve emirlerde bulundu. Böylece Beytül Haram'dan ve kimilerinin dediğine göre Peygamber Efendimizin amca kızı olan ve aynı zamanda Hazreti Ali aleyhisselamın ablası sayılan Ümmühani'nin evinden başlayan ilahi yolculuk Sidretül Münteha noktasında sona erdi. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz'e geldiği yoldan geri dönmesi emredildi.
Peygamber Efendimiz bu ilahi yolculuktan geri dönerken Beytül Mukaddes'te yere indi ve oradan da Mekke'ye doğru yola çıktı. Allah Resulü yolun ortasında Kureyş kabilesine ait büyük bir ticari kervan ile karşılaşıp onların kaybolmuş bir deveyi aradıklarını gördü. Hazreti Muhammed yolculuğuna devam ederek güneşin doğuşundan önce Ümmühani evinde bineğinden indi.
Miraç gecesinin hikayesi topraktan göklere ve oradan Allah'a doğru yapılan ilahi yolculuğun hikayesidir. Allahu Teala da kendi bu olayı İsra suresinin ilk ayetinde şöyle anlatmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa'llazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.
Kur'an müfessiri Allame Tabatabe'ye İsra suresinin ilk ayetini şöyle yorumlamaktadır. Kulu Hazreti Muhammed'e geceleyin eşsiz azametiyle kudret ve saltanatının nihayetini gösteren Allah'a, bir gece içerisinde bu seçilmiş kulunu Mescidül Haram'dan Mescid-i Aksa yani Beytül Mukaddes'e götüren ve Peygamber Efendimiz'in çevresini mübarek eden Allah'a mahsustur. Bu gece seyri Allah Teala'nın azameti ve ayetlerinin gösterilmesi için gerçekleşti. Allah-u Teala peygamberini en iyi duyan, en iyi gören ve onun halini en iyi anlayandır. Böylece Peygamber Efendimizin de inayet ve hükümete layık olduğunu biliyordu.
Değerli İslam peygamberi aracısız olarak mübarek gönüllerine esinlenen eşsiz Allah'ın sözlerini Miraç hadisinde insanlar ile paylaşmıştır. Bu hadis Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz arasında geçen soru cevaplardan meydana gelmektedir. Bu hadisi şerifin başlarında Peygamber Efendimizin şöyle bir soru sorduğu anlatılmaktadır. Allah'ım en üstün amel hangisidir? Cevap ise şöyledir. Bana tevekkül etmek ve kısmet olarak belirlediğimden memnun olmaktan daha üstün olanı yoktur. Bu kısa cevap, insanın kemale erme ve yücelmesini engelleyen yolun en iyi anahtarı ve çaresidir. Tevekkül demek, Allah-u Teala'ya güvenmek ve ona yakin etmek demektir. Bu da insanın ruhunu ve vücudu için en büyük dayanak sayılmaktadır.
Miraç hadisinin bir başka bölümünde ise Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmaktadırlar. Ey Ahmet! İbadetin 10 kısmı vardır. 9 kısmı helal rızık aramaktır. Bu yüzden yemeni ve içmeni helal yoldan elde edilen içecekler ve yiyeceklerini sağlarsan benim koruma ve himayem altında olacaksın. Peygamber Efendimiz şöyle bir soru da sordu. Allah'ım ilk ve en üstün ibadet nedir? Allah-u Teala şöyle buyurdu. İbadetin başlangıcı oruç ve sükuttur.
Bu hadisten ve bu soru cevaptan Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmakta oruç tutmak ve sükuta uymanın ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Bu ikisi Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmak ve insanın yücelmesi için ilk adımlar sayılmaktadır. İnsanın dilinin sınırsız olup her batıl ve beyhude lafı ağza getirdiği sürece böyle bir insan kulluk edemez, sonuca varamaz. Karın içinde aynı şey geçerlidir. İnsan istediğini yiyip karnını kendi haline bırakırsa sadece yemekle meşgul olan hayvanlara benzeyip hiç kendini geliştiremez.
Bu hadise göre Peygamber Efendimiz daha sonra şöyle bir soru da sormuş. Allah'ım, orucun etkileri nelerdir? Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Oruç tutmak hikmetin ortaya çıkmasına neden olur. Hikmet ise tanıma, ve tanıma da yakine yol açar. Kulum yakine uluştuğu zaman artık hayatın zorluğu ve rahatlığı anlamsız hale gelir. Hayret verici Miraç olayı Peygamber Efendimizin yüce ve eşsiz makamını ve kişiliğini daha azametli bir şekilde göstermektedir. Bu ilahi seyirde Allah Resulü Allah katındaki halisane kulluğundan dolayı mükafatlandırıldı. Gerçekte Miraç olayından insanoğlunun kapasitesinin ne denli yüksek olduğu, ne kadar yüksek kemali seviyelerine varabileceğini göstermektedir. Aslında İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberler de semaları gezen peygamberlerdirler. Ama Hazreti Muhammed o kadar bu seyirde ilerleyip Allah'a yakınlaştı ki, Allah-u Teala da onun hakkında Necm suresinin 9. ayetinde şöyle buyurdu. O kadar ki iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının 17. gününde gerçekleşen Miraç olayı ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş desteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Miraç kandiliniz mübarek olsun. Portakal Farsça'da bir çeşit meyvedir. Turunçgillerden bazen tatlı, bazen ekşi ve bazen de mayhoş tadındaki bir meyvedir. Kahra Radyosu'ndan herkese merhaba. Eğer soğuk alıp üşütürseniz bir bardak portakal suyu size iyi gelebilir. Çünkü adeta C vitamini deposudur. C vitaminin küçük askerleri portakalda hazır ol durumda oturmuş, kabın açılmasını, ağza girmeyi ve sizin bedenize girerek her şeyi daha iyi hale getirme anını bekliyorlar. Fakat portakal kelimesi İngilizce'de bir ülkenin adıdır. Avrupa'nın en batı noktasına yer alan ve batıda Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke. Yani Türkçe'de Portekiz dediğimiz ülke. Değerli dinleyiciler, bu Dünya Tarihi Podcast programımızın ilk bölümüdür. Dünyanın en doğusundan en batısına kadar mühürlenmiş hatıralarla dolu. Bundan yaklaşık 500 yıl önce Portekizli tüccarların dünyası aynı bir portakal kadar küçüktü. Onlar tüm dünyadan sadece Asya ve Avrupa ve Kuzey Afrika'yı tanıyor ve deniz ve karayollarından İran ve Roma gibi dönemin zengin ve büyük ülkeleriyle ticaret yapıyorlardı. Tüm bu yarım yamalak dünyada ne zaman savaşlar dinseydi tüccarların rekabeti yükselirdi. Avrupalılar ipek, pamuklu kumaşlar ve halı üretemiyorlardı. Onlar mücevherler ve çelikten yapılan aletleri de diğer ülkelerle ticaretten kazanıyorlardı. Avrupalı zenginler ve aristokratlar baharata bayılıyorlardı. Yemeklerinin daha leziz olması ve daha uzun süre saklanabilmesi için karabiber ve tarçın ve karanfile ihtiyaçları vardı. Tabii ki tüccarlar da bu ürünler ve baharatlar için Hindistan ve Çin'e kadar yolculuk yapmaları gerekirdi. İhtiyaçları olan tüm bu ürünler arasında Avrupalılar için en çok baharat ve ipek çok önemliydi. Öyle ki kat ettikleri yollara ipek yolu veya baharat yolu gibi isimler verdiler. Tabii ki her şey baharat ve ipekle son bulmuyordu. Avrupalı krallar birbirleriyle savaşıp rekabet ediyorlardı ve hatta kendi ülkelerinde de büyük feodallerle de rekabet ediyorlardı. Onlar birbirlerine üstünlük sağlamak için daha fazla altına ihtiyaçları vardı tabii ki. İşte bu altına olan daha fazla ihtiyaç ve tabii ki El Dorado kayıp altın şehriyle ilgili efsaneler Avrupalı tüccarların hastalanmasına sebep oldu ki biz bu hastalığa altın hırsı diyoruz. El Dorado kayıp altın şehir doğu tarafının en ucra noktasında tüm dağları sum altından olan ve hatta evleri ve caddeleri bile altından yapılan efsanevi bir kentti. Avrupalı çocuklar bu efsanelerle büyüdüler ve her batılı genç ise bir gün El Dorado'ya gitme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Fakat Avrupalı prensler diğer gençlere göre daha heyecanlı düşüncelerle yanıp tutuşuyorlardı ve El Dorado'yu yönetme hayalini kafalarında kuruyorlardı. Belki de Hindistan ve Çin'e ilk yolculuk yapan Avrupalı tüccar, ünlü Avrupalı seyyah ve tacir Marco Polo'nun babası ve amcasıydı. Marco Polo 17 yaşından itibaren babası ve amcası ile yolculuk yaptı ve hatıralarını yazdı. Onun Hindistan ve Çin krallarının göz kamaştıran sarayları, elbiseleri ve süslemeleri ile ilgili yazıları Avrupalılara El Dorado'nun pek de bir efsane olmadığına ikna etti.
Thank you.
Osmanlı İmparatorluğu ticaret için Avrupalılara karayollarını kapattığında Avrupalıların daha fazla altın bulma hırsları yok olmadı. Tüm Avrupa ülkeleri arasında sadece Portekizler kendi askerlerini okyanusların mavi sularına yolladılar. Ondan önce de sadece Portekizli tüccarlar Akdeniz'de gemicilik yapıyordu ve Gine'nin Afrika'nın son noktası olduğunu sanıyorlardı. Yani ondan sonra gemi ile Hindistan'a doğru yol alınabildiğini düşünüyorlardı. Fakat gerçek onların düşündüğünden çok daha büyüktü. Portekiz kralının oğlu Prens Henry, deniz keşif yolcularının liderliğini üstlendiğinde, birkaç gemiyi Atlas Okyanusu'na gönderdiğinde sadece Afrika'nın batı sahillerini tanıyabildiler ve Afrika kıtasının gerçek ölçülerini bir nebze alabildiler. Bu uzun soluklu yolculuklarda Portekizli askerler ve denizciler her yeni toprağa ayak basınca ateşli toplar ve silahları ile yerli halkı kendilerine itaat etmeye mecbur ediyorlardı. Ticaret hedefiyle denizlere açılan bunlar, şimdi yeni toprakları bir bir ardı sıra Portekiz kralının adına işgal edip Portekiz bayrağını göndere çekiyorlardı. Bu hikaye ne kadar da Yunanlıların Truva atının hikayesine benziyor. Kesinlikle bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Tahtalardan yapılan kocaman bir at. 10 yıl süren bir savaşın ardından Yunanlılar ve Truvalılar arasında barış ve dostluk simgesiydi. Fakat bu at tıpkı portakal gibi kendi içinde askerleri vardı. Bu askerler portakalın C vitamini askerliğinin tam tersini hiçbir şey iyileştirmezken üstelik Truva halkına saldırdı. Onlar gece vakti kendi küçük dünyalarından çıktılar ve Truva halkı uykuda zafer rüyası görürken kalenin kapılarını düşmana açtılar. Kenti yaktılar ve her şeyi yağmaladılar. Prens Henry'nin emriyle Senegal, Gambiya ve Kongo birbiri ardı sıra işgal edildi ve Portekizli denizciler ekvator çizgisini geçmeyi başardılar. Onlar ayak bastıkları her sahile orada elde ettikleri malların adını verdiler. Fil dişi sahilinde filleri adeta katliam edercesine bol miktarda fil dişi kazandılar ve yine kıyısına cennetin tahılı olarak bilinen biberi nedeniyle tahıl kıyısı adını verdiler. Köle sahili ve altın sahili de yeni fethettikleri diğer toprakların adıydı. Bu topraklar işgalcilerine bağışladıkları nimetlere uygun olarak isim kazandılar. 1460 yılında ölen Prens Harry'nin ardından yeğeni onun yoluna devam etti ve sonunda Bartolomeus Dias adında bir denizci Atlas Okyanusu'nun korkunç fırtınalarını geride bırakarak Afrika'nın güney noktasına ulaşmayı başardı. Dias Atlas Okyanusu'nun kendisine yaşattığı korkunç fırtınalar nedeniyle dünyanın bu noktasına fırtınalar burnu veya umutsuzluk burnu dedi. Fakat bu olay kendi tahtında rahatını bozmadan oturan Portekiz kralı için çok hoş ve iyi bir olaydı. Bu başarının ardından daha fazla servet kazanacağını umut eden Portekiz kralı bu noktaya Umut Burnu adı verdi. Artık Portekizler şimdi kuzeye doğru hareket ederek Hindistan'a ulaşabiliyorlardı. Dias'ın başarısından 10 yıl sonra Portekiz kralı bir diğer denizcisini çok tanınan Vasco da Gama'yı okyanuslara yolcu etti. Gama, Afrika'nın doğu sahiline ulaştı ve fakat Hindistan'a ulaşma yolunu daha bulamamıştı. O dönemlerde Doğu Afrika ticareti Müslüman ve Arap tüccarların tek elindeydi ve sırlarını Batılılara açıklamıyorlardı. Gama şeytanca bir plan yaptı, tüccarları kendi gemisine davet etti ve önlerine mükellef sofrada envai çeşit şarapları koydu. Böylece sarhoş olunca onlardan Hindistan ile ilgili baklayı ağızlarından çıkarabileceğini sandı. Fakat Gama gemisinin güvertesine gelenlerin tümü Müslümandı ve şaraba asla dokunmuyorlardı. Gama çok öfkelendi. Ta ki en sonda İslam şeriatine pek de bağlı olmayan bir tacir buldu. Ahmet bin Macid, Dagama gemisine gittiğinde rengarenk Avrupa şaraplarını görünce kontrolünü kaybetti ve Portekizli sarhoş denizciler arasında şarap içmeye başladı. Giderek sarhoş olan Ahmet, kontrolünü kaybedince Hindistan yolunun tüm detaylarını anlattı ve Dagama'nın sekreteri de büyük bir heyecan ve aceleyle onun her bir kelimesini teker teker yazdı. Portekizler nihayet Hindistan'a ulaştılar ve böylece laubali bir denizcinin sarhoşluğu Hindistan'ın sömürülmesine sebep oldu. Kajikot, Hintli bir prensin hüküm sürdüğü Hindistan'ın kentlerinden biriydi ve ülkenin başlıca ticaret merkezlerinden biri. Prens, Portekizlerin 20 Mayıs 1498'de kente girişlerinden haberdar olunca onları kendi sarayına davet ederek ağırladı. Prensin sarayının ihtişamı ve süslemeleri Portekizlerin gözlerini adeta kamaştırdı. Mücevherler ve irili incilerle süslenmiş olan taht ve prensin altın gerdanlığı ve bilekliği Portekizlerin gözlerini alamadığı şeylerdi. Onlar artık zengin bir toprağa ayak bastıklarından emin olmuşlardı. Dagama Portekiz kralının ihtişamından prense söz edince prens Portekizlerin Kajikot'ta ticaretini olumlu karşıladı. Fakat pazarda başka bir olay yaşandı. İnsanlar Portekizlerin mallarına ellerini bile sürmüyor, onlarla alışveriş yapmıyordu. Portekizler geri dönmeye karar verdiler. Fakat Hintli prens onlardan vergi almak istedi. Vergi ödemek istemeyen Dagama ise gemisine giren birkaç tüccarı rehin aldı ve onları prensin ancak vergiden vazgeçmesi şartı ile serbest bırakacağını söyleyerek şantaj yaptı. Hintli prens Portekizlerin rehin alma olayına sert karşılık vermek yerine Portekiz kralına sevgi dolu bir mektup yazdı ve mektubu Dagama'ya verdi. Sonuçta Portekizler kendi ülkelerinin yolunu aldılar. Fakat rehinelerden birkaçını da kendileriyle beraber götürdüler. Dagama'nın ardından Portekiz'den birçok Truva atı Hindistan'a gitti. Kendi çıkarları için ateşli silahları ve topları kullanan birçok ticari ve askeri gemi. Portekizli tüccarlar Hindistan'a girişleri ardından yerel yöneticilerle bağlantıya girdiler ve ürünlerini depolamak için onlardan bazı mekanların tahsis edilmesini istediler. Fakat bir süre sonra bu depolar savaş silahlarıyla dolup taştı. Hindistan'da iç savaşın ateşini yakacak olan silahlar. Portekizlerin arabuluculuğu ile ihtilaflar zirve yapınca Portekizler İki rakipten birinin tarafını tutuyor ve onların desteğiyle bölgede Portekiz hükümetine tabi olan bir yönetim iş başına geliyordu. Dagama Hindistan'a ilk yolculuğundan 2 yıl sonra başkalarının onun yerinde gözleri olduğunu hissedince bir kez daha Hindistan'ın yolunu aldı. Kajikot yakınlarında hac ziyaretinden Hindistan'a geri dönmekte olan bir gemiye rastladı. Dagama tam bir kabadayılık örneğinde onlardan yüklü miktarda haraç aldı ve değerli mallarına el koydu. Fakat olaylar burada bitmedi. Dagama, Müslüman hacıların gemisini ateşe verdi ve kadın erkek, çocuk yaşlı, yaklaşık 4000 yolcusunu da denizin ortasında gemide diri diri yaktı. Dagama bu cinayet ve deniz korsanlığın ardından Kajiko'da vardı ve prensten her şeyden önce acilen Arap tüccarları kentten atmalarını istedi. Fakat prens bu isteği kabul etmeyince Dagama bu kez Kuşen adında başka bir kentin yolunu tuttu. Kuşen hükümranı Kajikot prensi ile rekabette Portekizlerin desteğini alabilmek umuduyla daha önce Portekizlere birçok imtiyaz vermişti. Prens durumu böyle görünce güçlü bir ordu ile Kuşen'e saldırarak hain muhaliflerini bastırmak istedi. Bu durumda Dagama Kuşen hükümranına destek vermek yerine onu yalnız bıraktı ve değerli bir baharat yükü ile Portekiz'e geri döndü. Portekiz kralının daha sonraları Hindistan'a gönderdiği kişiler daha büyük hayaller ve planlarla bu yolculuğa çıktılar. Onlar Hindistan'a ilaveten Aden Boğazı ve Fars Körfezi gibi önemli boğazları da ele geçirmek istiyorlardı. Ta ki İran'da Şah İsmail Safevi döneminde Portekizler Fars Körfezi'ne saldırdılar ve 100 yıllık bir süre burada kaldılar. Ardından Portekizler Malezya, Java, Brunei, Maluku adaları ve Yeni Gine'yi işgal ettiler ve kolonilerini genişlettiler. Onlar insanları Hristiyanlığa davet ediyor ve onları asker veya hizmetkar olarak kullanıyorlardı. Buralarda eğer yöneticiler Portekiz hükümetine boyun eğseydi, yönetimlerine devam edebilirlerdi. Tüm bu başarılar Portekiz kralının kendini Uğurlu Manuel olarak adlandırmasına da sebep olmuştu. Truva atı eski bir hikayedir ve Portekizlerin Truva atının Hindistan'a ve diğer Asya ve Afrika ülkelerine ulaşmasından yüzyıllar geçiyor. Fakat günümüzde de dünyamızda birçok Truva atı vardır ve bunun yanında bir o kadar Manuel kendini uğurlu ve mutlu tanıtıyor. Tabii ki dünyanın acı hatıraları bununla bitmiyor. Portekiz'in ardından diğer Avrupa ülkeleri de altın krizine girerek gemilerini okyanuslara salıverdiler. Dünya hatıralarına diğer bir bölümde devam edeceğiz. Tahran Radyosu'ndan bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife Peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. Kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra, ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, ''Kardeşlerim, şu 3 şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git ben arkadan gelirim, ya ben gider sen sonra gelirsin, ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam, senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil.'' derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Tahran Radyosu. Peygamber Efendimiz başkalar gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarını seçerdi. Bu sade hayat İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü oturdukları mecliste şöyle buyururdu. Çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üstte geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın. Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı küçük bir grubun, peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi: "Ey Muhammed, ey Ebul Kasım."
Bu sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeler istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır:
Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alû du'a ar-rasûli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı. Ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır. Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim. Ey Resulullah, bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki, ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim, bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun
Nura Giden Yol. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Nuh suresini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize bu mübarek surenin 15 ve 16. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw kayfa halakallahu sab'a semawatin tibaqa ve ja'alal kamara fihinna nuran ve ja'alash şemsa siraca.
Görmediniz mi? Allah yedi göğü nasıl da katman katman yaratmıştır. Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır. Hazreti Nuh aleyhisselam kendi risaleti döneminde halkı Allah'ın göklerdeki işaretleri hakkında araştırmaya davet ederek şöyle buyurdu. Sizin başınız üstündeki gökleri kim yedi kat yaratmıştır? Acaba sizin taptığınız putlar böyle muazzam bir şey yapabilirler mi? Acaba onlar bizzat kendi kendilerine mi yaratılmıştır veya yaratana mı ihtiyaçları vardır? Bazı rivayetlere ve de büyük müfessirlerin görüşüne göre bizim gözlerimizle gördüğümüz yıldızların tümü birinci kattadır ve her biri diğerinden daha üstün 6 kat daha vardır ve günümüz insanının ilim ve bilgisinin ulaşamayacağı bir yerdedir. Belki gelecekte insanın bilgi ve ilminin ilerlemesiyle bilinmeyen dünyaları keşfete imkanı vardır. Tüm yıldızlar ve gezegenler arasında insanın yeryüzündeki hayatında daha önemli ve hissedilenler ise güneş ve aydır. Zira güneşin ışığı ve sıcaklığı gündüzleri, bitkiler ve hayvanlar ve insanların yaşam kaynağı ve ay ışığı da gecelerde özellikle karanlık çöllerde yolcuların kılavuzudur. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Varoluş insanlığın bugüne kadar ulaştığından çok daha büyük ve geniştir. Öyleyse ilim ve bilgimizle gururlanmayalım. Allah'ı tanımanın yollarından biri, göklerin azametini ve kendi yörüngelerinde çıkmadan harekette olan milyarlarca yıldız ve gezegene dikkat etmektir. Yeryüzü, insanların hayatı ve pek çok hayat ve geçim meselesi güneş ve aya bağlıdır.
Subhaneke ya la ilahe.
Şimdi hep birlikte Nuh suresinin 17 ve 18. ayetlerini dinliyoruz.
Vallahu enbetekum minel ardı nebata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
Allah sizi babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi. sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Bu ayetler insanın yaratılışı ve onun yaşamında yeryüzünün rolünü işaretle şöyle buyuruyor. Görünüşte siz annenizin karnından doğmuş gibi görünürsünüz. Hepiniz bitkiler gibi yerden bitiyorsunuz. Sizin nütfeniz anne ve babanızın yediği yemeklerdendir ve onların beslenmesi dolaylı veya dolaysız topraktan gelmiştir. Aslında insanın tükettiği ve onların yardımı ile büyüyen ve gelişen besinleri topraktandır. İster sebzeler, meyveler veya tahıllar gibi direkt veya hayvanların eti gibi dolaylı olarak. Ölümden sonra da toprağın kalbine dönersiniz ve toprakta kalırsınız ta ki Allah'ın iradesiyle topraktan tekrar çıkasınız. Fakat bu kez bitkiler gibi direkt olarak toprağın içinden çıkarsınız ve artık anne karnındaki fetal dönemi geçirmenize gerek yoktur. Muhakkak ki sizi başta topraktan yaratan, yine toprak olduktan sonra bir kez daha size hayat verebilir. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Yeryüzü Allah'ın tüm canlıları cansız topraktan yaratma gücünün tecellisidir. Bizi topraktan yaratan, ölümden ve toprakta çürüdükten sonra da yine bize hayat vererek yaşatabilir.
Minner raca, minned dua, minnel hata, minkel ata. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
Şimdi hep beraber Nuh suresinin 19 ve 20. ayetlerini dinliyoruz.
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Allah yeryüzünü sizin için bir yaygı kıldı ki onun geniş yollarında gezip dolaşasınız diye.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerin devamında bu ayetler yeryüzünün nimetini işaretle şöyle buyuruyor. Yeryüzü sadece sizin ve diğer canlıların beslenme kaynağı değildir. Üzerinde rahatlıkla yaşayabilmeniz ve üzerinde gezebilmeniz için düzgün ve yaygı olarak yaratılmıştır. Kullanamayacağınız kadar ne sert ve pürüzlü ve ne de çok yumuşak ve dayanıksızdır. Yeryüzü sıcaklığı da canlıların ihtiyaç duyduğu kadardır. Aynı zamanda sıcaklığından zorluk çekecek kadar kızgın ve sıcak değil. Üzerinde yaşanamayacak kadar da soğuk değil. Dağlar ve dereler aralarında gezilecek şeklindedir. Yani dağlar arasındaki yollar ve dereler içinden gezilebilir. Eskiden günümüze dek yolcular ve mallar bu kara yollarını kullanarak bir yerden bir başka yere taşınmaktaydı. Sonuç olarak insan yaşamı için gerekli şartlar ve kolaylıklar tümü yeryüzünde sağlanmış, yaşamın tüm ihtiyaçların topraktan sağlanmıştır. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Yüce Allah yeryüzünü insanın yaşaması için uygun hale getirmiştir. Öyle ki insanın tüm ihtiyaçları yeryüzündeki doğal madenler ve minerallerden karşılanabilir. doğal nimetlerden daha iyi ve daha fazla yararlanabilmek, daha geniş yollar ve ticari yolculuklar gerektirir ki Allah bunun için yeryüzündeki şartları hazırlamıştır. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Nuh suresini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca arzu ederseniz yayınlarımızı da parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yayınımızın sonunda haber özetlerini dinliyorsunuz. İslam İnkılabı rehberi, direniş ve Gazze halkının eşsiz mukavemeti İslam'a şeref kazandırdı diye buyurdu. İran'ın en büyük Kur'an-ı Kerim etkinliği Azadi Stadyumu'nda düzenlendi. İran, Areş doğalgaz sahasındaki haklarından vazgeçmeyecek. İran'ın askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu. Ramazan Şerif Gazze'deki savaş hak cephesinin muzaffer olduğunu gösterdi dedi. İran futbol milli takımı Türkmenistan'ı dönüş maçında mağlup etti. Parlamentolar arası birlikteki İran heyeti başkanı, Siyonist rejimin Gazze'deki eylemleri soykırımın açık bir örneğidir, dedi. Gazze'de onlarca Filistinli daha şehit düştü. İsmail Haniye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı Siyonist rejimin benzeri görülmemiş izolasyonunu gösteriyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri saldırganlara karşı 6 yeni operasyon gerçekleştirdi. Değerli dinleyiciler, haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36-32. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
রহিম আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।